Kitabın adı Ölümüne Sadakat. Yazarı Nora Roberts. 10. ayrım, 5. bölüm. Adam haklı. Susanna içini çekerek tekrar oturdu. O sadece işini yapıyor. Kadın bu mirası alabilecek mi diye ısrarla sordu Eve. Susanna, olaylar göründüğü gibi ise evet. İkinci dereceden cinayetle suçlanırsa, kadının CJ'yi bir kıskançlık anında öldürdüğü tartışılabilir. CJ'in vasiyetnamesi mühürlü bir evraktı. Kadının vasiyetin içeriğiyle ilgili önceden bilgisi olduğunu ya da bu içeriğin herhangi bir şekilde onu etkilediğini kanıtlayamayız. Mevcut yasalar altında kadın onun ölümüyle mirastan faydalanabilir. Peki ya suçlamalar artırılırsa? Susanna düşünceli bir şekilde Eve bakarak elini bilgisayarının üzerine koydu. O zaman işler değişir. Bunun mümkün olması için bir yol var mı? Ben davanın sona erdiği izlenimindeyim. Sona ermesi kapandığı anlamına gelmez. Umarım bu konudaki gelişmeleri bana aktarırsınız diyerek Susanna da ayağa kalktı ve onlarla beraber hizmetçi kızın konukların paltoları elinde onları beklediği çıkışa doğru yürüdü. Müsait olduğumda sizi ne yapabileceğim konusunda bilgilendiririm. Dışarıya adımlarını attıklarında Eve ellerini ceplerine soktu. Limuzin onları bekliyordu. Bundan utandığını belli etmemeye çabaladı. ''Sizi evinize götürmemizi ister misiniz Bayan Day?'' diye sordu Ror. ''Hayır, teşekkürler, yürüyebilirim.'' Bir an duraksadı. İç çekip nefes verince ince beyaz bir buhar oluştu. ''Bir miras avukatı olarak her zaman bu tür konularla ilgileniyorum. Üzüntü ve hırs. Ancak beni bu derece yakından etkilediği nadiren olur. Ben CJ'yi gerçekten çok severdim. Bazı insanların sonsuza dek yaşayacaklarını sanırsınız.'' Başını sallayarak uzaklaştı. ''Pekala, bu şaka gibiydi.'' Eve arabaya yöneldi. ''Merak ediyorum, acaba aşkı Lizzie bu adam için Clarissa'nın yarısı kadar gözyaşı akıtmış mıdır? Onu iyi tanır mıydın?'' ''Hayır,'' dedi Rourke. Arabaya bindi ve eşinin yanına oturdu. ''Branson kardeşlere zorunluluktan selam verdiğim bazı cemiyet kutlamaları olmuştu. Clarissa ve Lisbeth de çoğunlukla onlarla birliktelerdi. Ben olsam yerlerini değiştirirdim.'' Rourke geriye yaslandı, bir sigara yaktı. ''Ne anlamda?'' ''Clarissa'yı CJ ile eşleştirirdim. Yalnızca onun hakkında öğrendiklerimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki, o daha yumuşak, güçsüz ve kardeşine göre daha duygusal biriymiş. Clarissa ise kolay kırılabilecek, şefkatli biri. Biraz Branson tarafından sindirilmiş gibi görünüyor. Bu pek de kurnaz bir iş adamına uygun bir eş gibi durmuyor. Adam büyük, uluslararası bir şirketi yönetiyor. Onun neden kendi gibi bir iş adamına uygun bir karısı yok?'' Eve soruyu ortaya attığında Rourke ona sırıtarak baktı. Eve gözlerini kısarak ''Ne var?'' diye sordu. ''Ben adamın farklı bir tipe aşık olmuş olabileceğini söyleyecektim. Bu olabilir. Büyük ve uluslararası şirketlerin yöneticilerinin başına bile gelebilir.'' Şimdi Eve'in kıstığı gözleri parladı. ''Sen benim kurnaz bir iş adamı eşi olmadığımı mı ima ediyorsun?'' Rourke düşünceli bir şekilde sigarasından nefes çekti. ''Eğer öyle olduğunu söylersen benim canımı yakmayı denersin. Sonra da bunun sonu burada, arka koltukta biter. Bir şey diğerine yol açar ve biz bu akşamki iş yemeğine çok geç kalabiliriz.'' ''Bunun için çok üzülürdüm.'' diye mırıldandı Eve. ''Sen de tam olarak bir polis için tipik bir hayat arkadaşı sayılmazsın dostum. Eğer böyle olduğumu söyleseydin, bunu burada sevişerek sonlandırırdık ve bu şekilde sürüp giderdi.'' Rourke sigara izmaritini dışarı silkeleyip sonra da parmağının ucunu belinden boğazına doğru sürükleyerek ''İster misin?'' diye sordu. ''Üzerimde parmak izlerini bırakacağın kadar parlak değilim.'' Rourke gülümsedi ve eşinin göğsünü avuçlayarak ''Ben hiçbir zaman parmak izi bırakmam sevgilim.'' dedi. Eve, gece yemek ve sohbet boyunca Lisbeth Cook'un mali durumuyla ilgili verilere ulaşmak üzere bir yetki belgesini elde etmek için uzun aralıklarla sıvışmaya çalıştı. Kayda değer miras ve onunla aynı fikirde, belki de tartışamayacak kadar yorgun olan bir yargıç bulduğu için şanslıydı. Nihayet eve vardıklarında Eve tedirgin ve huysuzdu. ''Kontrol etmek istediğim bazı bilgiler edindim.'' dedi Rourke'la yatak odasına girdiklerinde. ''Üstümü değiştirip bir süre ofiste çalışacağım.'' ''Ne üzerine?'' ''Cook'un mali durumunu gösteren verilere ulaşmak için bir yetki belgesi istedim.'' Eve, Üzerindeki giysiyi çekiştirerek çıkardı ve bir köşeye fırlattı. Üzerinde iki küçük siyah parça iç çamaşırı ve yüksek deri çizmelerle kocasının ilgisini çekecek şekilde ayakta duruyordu. Bana tatlı servisi sırasında ulaştı. Buralarda bir yerlerde bir kırbacım olacaktı diye mırıldandı Rourke. Bir ne? Rourke sırıtarak ona doğru ilerledi. Eve'in gözlerini tehditkar biçimde kısarak bakması onu eğlendirdi. Benden uzak dur bayım. Sana işim olduğunu söyledim. Ben bu bilgiyi senin ona ulaşacağın sürenin yarısı gibi bir zamanda temin edebilirim. Sana çalışmanda yardımcı olurum. Ben senden yardım istemedim. Doğru, ancak ikimiz de biliyoruz ki ben bunu daha hızlı elde edebilirim ve karşılığında tüm istediğim küçük bir şey var. Neymiş bu küçük şey? Çalışmayı bitirdiğimizde bu ilginç kıyafetin hala üzerinde olmasını istiyorum. İlginç kıyafet mi? Aynadaki aksi Eve'in gözüne ilişti ve şaşkın biçimde gözlerini kırptı. Aman tanrım, ben tıpkı şey gibi görünüyorum. Ah, evet, dedi Rourke kabul ederek. Aynen öyle görünüyorsun. Eve geri dönüp eşine baktı. Gözlerindeki kurnaz ifadenin yaydığı şehvet pırıltısını görmezlikten gelmeye çabalayarak, erkekler çok tuhaflar, dedi. Öyleyse acı bize. Sen bazı ufak çıkarcı fanteziler hazırlayasın diye ben burada iç çamaşırlarımla gösteri yapmıyorum. Anlaşıldı, tamam, dedi Rourke. Bu sırada Eve üzerine bir gecelik giymişti bile. Veriler çoktan hazırlandı. Bunu ofisimde daha hızlı yapabiliriz, diye ekledi Rourke. Eve, geceliğinin belini kemerle bağlarken eşine şüpheyle baktı. Neyi daha hızlı yapabiliriz? Ne mi? Verilere ulaşmayı temen, başka ne olabilir ki? Eve bu küçük hayal kırıklığını kabul etmeyi reddetti. Bu resmi bir iş. Araştırmanın benim makinemde başlangıç durumuna getirilmesini istiyorum. Patron sensin, diyerek Rourke eşinin elini tutup onu dışarıya yönlendirdi. Sadece bunu hatırla, olur mu? Sevgilim, senin bu geceliğin altına ne giydiğin sonsuza dek zihnime kazındı. Bunu nasıl unutabilirim ki? Bütün yollar, diye ciddi bir biçimde başladı Eve, sekse çıkmaz. En iyileri çıkar. Eve önden yürüyerek ofisine girerken Rourke eşinin kalçasına hafifçe vurdu. Galahad uyku sandalyesinde kıvrılmış yatıyordu. Kedi bu seslere sıkıntısını belli ederek başını kaldırdı. Hiçbiri mutfağa yönelmediğinden yeniden gözlerini kapadı ve onları yok saydı. Eve yetki belgesini bilgisayarın yuvasına yerleştirdi ve bağlandı. Mali bir araştırmanın nasıl yapılacağını biliyorum. Sen sadece bana bunu yorumlamak ve kadının gizli bir şeylere olabilmesi ihtimali konusundaki düşüncelerini söylemek için buradasın. Ben yardım etmek için buradayım. Kes şunu. Eve masasının önüne bir sandalye çekip oturdu ve Lisbeth Cook'un dava dosyasını ekrana getirdi. Mevcut verileri göster, diye komut verdi ve konunun adını ve kimlik numarasını içeren mali kayıtlara ait araştırmayı başlat. Tüm hesapları, nakit, kredi ve borç, bugünkü tarihten geriye doğru bir yıllık dönemi kapsayanlarla başla. Araştırıyor. Şahsi mülkler, diye sordu Rourke. Bunu bulabilirim. Önce paraları araştıralım. İşlem tamamlandı. Cook, Lisbeth, aktif 4 nakit kredi hesabı var. Verileri ekranda listeli. Onaylandı. Veriler ekranda belirdiğinde Eve kısık bir ses çıkardı. New York Security'de 2 milyon, New World Bank'te bir diğer hesapta 1,5 milyon, American Trust'ta 1 milyonun biraz altında ve Credit Managers'ta da çeyrek milyonu var. Sonuncusu günlük harcamaları için olmalı, diye açıkladı Rourke. Diğer üçü güvenlik ve komisyonculuk türü hesaplar. Finans ekiplerince yönetilerek özel kuruluşlar tarafından ciro edilen başlıca uzun dönem yatırımları. Akıllıca bir yatırım yapmış. Kadın yüksek risk alıp büyük kazancı ihtiyatlı faiz gelirleriyle elde ediyor. Bunu bankaların isimlerine ve hesaplardaki tutarlara bakarak nasıl söyleyebiliyorsun? Bankaların niteliklerini bilmek benim işim. Eğer bir sonraki aşamaya geçersen, onun mali durumunun hisse senetleri, senetler, yatırım hesapları ve piyasa dalgalanmalarında yeni yatırımlara aktarılabilecek nakit paradan oluşan dengeli karışıma sahip olduğunu göreceksin. Rourke hesapların ayrıntılı bir şekilde dökümünü istedi ve bir parmağıyla ekranı hafifçe vurdu. İşte burada, gördün mü? Kadın kendi şirketine güveniyor. Branson'ın şirketinde yüksek miktarda hisse senedi var ve buna güvenmeyip başka yatırımlar da yapmış. Onun aynı zamanda benimkileri de içeren farklı birçok firmada da sermaye hisseleri bulunuyor. Bu firmalardan üçü doğrudan Branson'larla rekabet halinde. Kadın duygusal yatırım yapmıyor. Muhasebeci gibi hesap yapıyor. Mali durumu söz konusu olduğunda zeki ve gerçekçi davranmış. Ve oynayacak 4 milyondan fazlasına sahip. Bir reklam yöneticisi için çok fazla. Bilgisayar, bir yıllık dönemi kapsayan yatırım ve elektronik transferlerle ilgili detayları ekrana getir. Araştırıyor. Ve ekranda belirdiğinde Eve kaşlarını kaldırıp baktı. Şuna bak, Clarence Branson'ın hesabından kendi geçim masrafları için hesabına elektronik transfer yapılmış. Her 3 ayda bir çeyrek milyon. Bir yılda tam 1 milyon. Bilgisayar Branson'ın hesabındaki Lisbeth Cook adına yapılan tüm transferleri listeli. Araştırılıyor. İşlem tamamlandı. 150 bin dolarlık ilk transfer 2008-2055 tarihinde gerçekleştirildi. Bir yıl içinde her 4 ayda bir aynı miktar aktarıldı. Transfer tutarı 2008-2056'dan itibaren 200 bin dolar oldu. Transferler 2008-2057'ye kadar bu miktarda devam etti. Bu tarihte transfer bedeli 250 bin dolara çıktı. İyi bir iş, diye mırıldandı Eve. Adam ona düzenli ve cömert bir gelir sağlamış. Sandalyenin arkasından Jork dalgınca Eve'in gergin omuzlarını ovdu. Öyleyse neden onu öldürdü? Yılda 1 milyon dolar. Eve geriye dönüp eşine baktı. Bunun senin için hiçbir anlamı yoktur sanırım. Sevgilim, her şeyin bir anlamı vardır. Muhtemelen sen bu miktarı sadece ayakkabıların için harcıyorsun. Rourke kıkırdayarak eşinin başının üstüne bir öpücük kondurdu. Eğer ayakların rahat değilse mutlu olamazsın. Eve homurdanarak parmaklarıyla masasına vurdu. Pekala, ya kadın açgözlüleştiyse ve yılda 1 milyona tamah etmekten yorulduysa, onu öldürüp işini doğru yapar ve paranın tamamına hemen sahip olur? Bu çok büyük bir risk. Her şey berbat olabilir. O cinayetle suçlanabilir ve hiçbir şey elde edemeyip sadece belasını bulup hapse girebilir. Kadın hesaplamış, olasılıkları düşünmüş. Bilgisayar Clarence Branson'ın Branson oyuncakları ve aletlerindeki senetleri hariç şahsi mülkiyetinin değeri nedir? Araştırılıyor. Rourke kendine konyak koymak için eşinin yanından ayrıldı. Eve'in bu şekilde çalışırken kahve dışında hiçbir şey içmeyeceğini biliyordu. Eşinin uyumasını istediğinden kahve makinesine uğramadan geçti. Rourke geri geldiğinde Eve ayağa kalkmış geziniyordu. Geceliğinin kuşağı gevşemişti. Bu da Rourke'a karısı uyumadan önce onunla ilgili planları olduğunu hatırlattı. Çok özel, ilginç planlar. İşlem tamamlandı. Tahmini gayrimenkulleri, taşıma araçları, sanat eserleri ve mücevherlerini kapsayan hesaplanan değer 268 milyon dolar. Bu maaşındaki artışta bir patlama demek. Eve saçlarını eliyle geriye doğru attı. Vasiyetnameyle bırakılan önemsiz şeyleri ölüm vergilerini çıkarır. Adam yatırımları az göstermek için dürüst davranmamıştır belki de ama yine de kadın yaklaşık 2 milyon dolar alacak gibi görünüyor. Mans, kadının vasiyetnameyle ilgili bilgisi olmadığını kanıtlamaya çalışacaktır. Kadın biliyordu. Onlar 3 yıla aşkın zamandır birliktelerdi. Kahretsin, kadın mutlaka biliyordu. Sence ben ne kadar ederim Eve ve benim vasiyetnamemdeki mirasımın dağılımı nasıl olurdu? Eve eşine kısa bir bakış attı. Gözlerinde kızgınlık vardı. Lanet olsun, ben bunu nasıl bilebilirim? Rourke ona gülümsediğinde Eve nefesini verdi. Bu farklı. Biz seninle bir iş anlaşması yapmadık. Yeterince doğru. Yine de Mans bu konuyu kanıtlamaya çalışacaktır. O bunun için soluksuz kalana kadar tartışabilir. Bence kadın biliyordu. Cook'la tekrar konuşacağım. Yarın onu sıkıştıracağım. Onun diğer kadın hakkındaki hikayesi ve delice kıskançlık uydurması benim için hiç de inandırıcı değil. Eve masasının arkasında eski yerine geri döndü ve borçlarla ilgili verileri istedi. Canı sıkılmış bir biçimde ellerini ceplerine sokarak bunu inceledi. Pahalı zevkler, ancak gelirini aşan sınırda bir şey yok. Kadın bir sürü erkek mücevheri satın almış ve kıyafet Belki de onun bir köşede başka bir adamı vardı. Bu da araştırmaya değecek farklı bir bakış açısı. Evin kuşağı nefis teniyle siyah ipek ve deriyi göz önüne serecek biçimde açılmıştı. Sanırım bütün bunlar yarına kadar beklemek zorunda. Burada yapabileceğim fazla bir şey kalmadı diyerek kabullendi Eve. Tam aksine, Rourke hızlı davranıp kuşağı çekti ve ellerini Eve'in üzerinde gezdirmeye başladı. Ben yapacak çok fazla iş olduğunu düşünüyorum. Aa, öyle mi? Eve'in kanı çoktan kaynamaya başlamıştı. Kocası çok becerikli ellere sahipti. Ne gibi? Neden birkaç öneride bulunmuyorum? Rourke'un dudakları eşininkine doğru uzandı ve onun sırtını duvara dayadı. Rourke'un kulağına ilk fısıltısıyla Eve kendinden geçti. Vay, bu iyiydi. Sadece ben bunun fiziksel olarak mümkün olabileceğinden emin değilim. Denemeden bunu asla bilemezsin dedi Rourke ve söylediğini uygulayarak kanıtlamaya başladı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 110. Devamı 11. ayrımda.